Atatürk Havalimanı, 1. yazı. Mustafa Kemal Atatürk şöyle der: İstikbal göklerdedir. Çok değil, 4 yıl önce 2018'de TAV Havalimanları tarafından işletilen İstanbul Atatürk Havalimanı dünyanın en iyi 3. havalimanı seçildi. Aynı yıl 29 Ekim 2018'de İstanbul'un kuzeyinde 2014'te yapımına başlanan ve dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nın açılışı yapıldı. Akıl ve mantık Asya ve Avrupa kıtalarını birleştirdiği için turistik ve transit seyahat hacmi oldukça yüksek olan 16 milyonluk dev bir şehre 3 havalimanı, Asya yakasında da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı var, kurulmasının çok doğru bir karar olduğunu söyler değil mi? Ama öyle olmadı. İstanbul Havalimanı açıldıktan yaklaşık 5 ay sonra Atatürk Havalimanı bütün itirazlara rağmen 7 Nisan 2019'dan itibaren sivil uçuşlara, 5 Şubat 2022'den itibaren de kargo uçuşlarına kapatıldı ve bu uçuşlar İstanbul Havalimanı'na aktarıldı. Düşünün ki uluslararası hizmet veren bir milli servetimizin sırf birilerinin cebine para girsin diye dünya sıralamasında en iyi 3. havalimanı seçildikten yaklaşık 6 ay sonra kapısına kilit vuruluyor. Bunun hiçbir mantıklı açıklaması olamaz. Elbette AKP iktidarının Atatürk adından duyduğu rahatsızlığı da unutmayalım. Aksi olsaydı yeni havalimanının adı İstanbul değil Atatürk Uluslararası Havalimanı olarak aynı şekilde devam ederdi. Hiç fırsat kaçırmıyorlar. Burada Türkiye'nin havacılık tarihinden kısaca bahsetmek gerekiyor. Türkiye'de havacılık denilince akla 3 isim gelir. Türkiye'nin ilk yerli uçağının tasarımcısı ve üreticisi Vecihi Yurkuş, Cumhuriyetimizin ilk uçak mühendisi Selahattin Raşit Alan ve ilk uçak fabrikasını kuran Nuri Demirağ. Burada konumuz gereği Nuri Demirağ'dan bahsedeceğim. Devrin en zengin iş adamı olan Nuri Demirağ, Türkiye'de ilk uçak fabrikasını kuran, ilk yerli paraşüt üretimi ve Türk Zaferi adını verdiği ilk sigara kağıdı üretimini gerçekleştiren kişidir. Daha çok Türk havacılık sanayisinin gelişimi için verdiği mücadeleler ve uçaklarıyla bilen Demirağ soyadını Gazi Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. Türkiye'nin ilk 10 bin kilometrelik demiryolu ağının 1250 kilometrelik bölümünü inşa ettiği için. Nuri Demirağ, Türkiye'nin ilk uçak fabrikasını kurmak için bir Çekoslovak firmasıyla anlaşır. İstanbul'da Barbaros Hayrettin Paşa iskelesinin yanında atölye binası inşa edilir. Deneme uçuşlarını yapabilmek için de Yeşilköy'deki Elmaspaşa çiftliğini satın alır. Çiftlik arazisinde büyük bir uçuş sahası yapılır, hangarlar ve uçak tamir atölyesi kurulur. İlk olarak 1912'de askeri amaçlarla Yeşilköy'de hizmete girer. Cumhuriyet'in ilanından sonra sivil havacılığa kazandırılması için gereken adımlar atılır. 1933'te İstanbul-Ankara uçuşu ile Yeşilköy Hava Meydanı adıyla sivil uçuşları açılır. Tüm bunlar olurken Mustafa Kemal Atatürk'ün emirleriyle 1925'te Türk Tayyare Cemiyeti, 1926'da da Tayyare Makinist Mektebi açılır. 1935'te Türk Kuşu kurulur. Önce planör okulu, ardından paraşüt okulu faaliyete geçer. Bu yıl ayrıca Tayyare Okulu adıyla motorlu uçak okulu açılır ve Türk Silahlı Kuvvetleri için pilot yetiştirmeye başlanır. Dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen, Tayyare Okulu'nun ilk öğrencilerinden olur. Türk Kuşu varlığını günümüzde Türk Hava Kurumu olarak sürdürmektedir. 1936'da Nuri Demirağ memleketi olan Divriği'de Büyük Gök Okulu adını verdiği ortaokulun temelini atar. İstanbul'da da yeni bir gök okulu açar. Bu okulda öğrencilerin bütün masrafları karşılanmakta, onları havacılığa özendirmek amacıyla İstanbul'a getirtip uçuş dersleri almaları sağlanmaktadır. Atölyede 5 Alman mühendis çalışmaktadır. Türkiye'nin ilk uçak ve planörlerinin planını ülkenin ilk uçak mühendislerinden Selahattin Raşit Alan çizer. Tüm bu çalışmaların sonucunda Türkiye'nin ilk tek motorlu uçağı üretilir ve uçağa NU.D-36 adı verilir. Fabrikaya ilk sipariş 65 adet planör ile 10 adet başlangıç eğitim uçağı talebiyle TYK'dan gelir. Planörler kısa sürede teslim edilir. Selahattin Raşit Alan, TYK'nın siparişi olan NU.D-36 uçağıyla Eskişehir'de de son deneme uçuşunu gerçekleştirmek üzere havalanır. İniş esnasında çevredeki hayvanların havaalanına girmesini önlemek için açılan hendeğe düşer ve hayatını kaybeder. İşte bu kaza bahanesiyle yerli uçak manevrasının macerasının da sonu gelir. Bu olay üzerine 1 Mart 1939'da Türk Hava Kurumu eğitim uçaklarının siparişini iptal eder. Türklerin kendi uçaklarını kendilerinin yapması yurt dışında büyük bir yankı uyandırmıştır. Bu durum ABD ve Avrupa'nın büyük uçak firmalarını endişelendirmektedir. Ancak endişeleri yersizdir. ABD'den hibe uçak almayı daha ekonomik gören siyasi zihniyet, Türkiye'de uçak sanayinin gelişmesine engel olacaktır. Thornburg raporunda Türkiye'nin ağır sanayi kurmasının gerekli olmadığı, uçak, makine, motor projelerini iptal etmesi ve bu tür yatırımlara yönelmemesi, yerli endüstrinin gerekli olmadığı, ihtiyaç duyulan makine, uçak, dizel motor gibi araçların Avrupa ve Amerika'dan satın alınabileceği, Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın tasfiye edilmesi konusunun yer aldığı bilinmektedir. Raporda ayrıca Türkiye'nin sanayileşmesini bırakarak tarımla kalkınmaya yönelmesi, basit tarım araçları imaliyle yetinmesi, bunların bile bir kısmının montajdan öteye gitmemesi tavsiye edilmektedir. Raporda demir yollarının yerine karayolları yapılması, tüm bunlar için gerekli sermayenin ABD tarafından verileceği de yer almaktadır. Batı'ya göre Türkiye sadece bir pazardır. Küresel sermayenin ürettiklerini satın alan, teknolojisi dışarıya bağımlı, gelişimini tamamlayamamış bir ülke. Günümüze kadar bu durum değişmeyecektir. Uluslararası havalimanlarında bir tek Türk uçağı uçmayacaktır. Tıpkı dünyanın karayollarında Türk otomobillerinin gezemeyeceği gibi. Uçak yapımında kaza, ilk yerli otomobil devrimde de benzin bahanesiyle bu ülkenin sanayileşmesi engellenecektir. Nuri Demirağ bu karara itiraz eder ve mahkemeye başvurur. 1938'de Neo.DTR-38 adlı ilk yerli yolcu uçağı üretilir. 1944'te tamamen Türk yapımı uçak İstanbul'dan Divriği'ye uçar. Pilot Demirağ'ın oğlu Gök Okulları'ndan yetişen Galip Demirağ'dır. Yıllar süren mahkeme sürecinde karar Nuri Demirağ'ın aleyhine çıkar. İspanya, Irak ve İran'dan alınan siparişler iptal edilir. Uçakların yurt dışına satılmasını engelleyen bir de yasa çıkartılır. Sipariş alamayan fabrika 1950'li yıllarda kapanır. Alan üzerindeki bütün pisler, hangarlar ve binalar istimlak edilir. İktidarda Adnan Menderes'in Demokrat Partisi bulunmaktadır. Uçak fabrikası kapatılır. Yerine havalimanı inşa edilmesine karar verilir. Türkiye'ye Atatürk'ten sonra Batı tarafından biçilen rol belli ki sadece hizmet etmektir. Yazı devam edecektir. Yazan Tülay Ergünlü.